T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekin Tanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden merhaba. Kansu ve Mertcan'la hazırladığımız bu bölümde dünyada haber merkezlerinin büyük bir merakla beklediği Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün hazırladığı 2021 dijital haber raporunu konuşacağız. Tabii program başında hemen bir hatırlatma yapayım. info@t.org üzerinden bize ulaşabilir, soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Bununla başlayalım. Tabii bu Reuters raporu bizim geçen yıl da konuştuğumuz T cetvelinde ve yayınlandığı ilk dönemden bu yana bütün neredeyse haber merkezlerinin şöyle bir göz gezdirdiği, mutlaka merak ettiği, kendini oradan içgörüler çıkardığı bir öneme sahip. Metodoloji açısından tartışmalar da var, onlara da mutlaka değiniriz ama 46 ülke ele alınıyor bu yılın raporunda, 10.sü ve dünya nüfusunun aşağı yukarı yarısına denk geliyor, onu söyleyebiliriz. Tabii yani raporun giriş kısmında biraz bu sene neler değişti, ne oldu, ne bitti onlar üzerine yorum yaparken pandeminin etkisinden de bahsediyorlar ki bahsedilmese de olmazdı. Hepimizin alışkanlıklarını, davranışlarını ve haberlere yaklaşımını çok ciddi oranda değiştirdi. Yani belki kişilerin bilgiye ulaşımı konusunda farklı sonuçlar ortaya çıkardı, daha değişik rakamlar gündeme getirdi. Yani biz en basitinden kendi verilerimize baktığımızda bile sağlık alanında içeriklerin çok ciddi oranda yükseldiğini, bu konuda bize gelen bildirimlerin de arttığını biliyoruz. Tabii bu doğal olarak dünyada bütün haber merkezlerine yansıyan bir şey. Ve nasıl rapora yansımaları oldu ve sonuçta sayılarda neler değişti, bunlara da bakacağız. Bu süreç tabii haber merkezlerine biraz güvenin arttığı bir dönem ama yine de düşük genel ortalama. En yüksek %65'ti Finlandiya. En düşük ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'de de ortalamaya yakın %41 civarı. Onu söyleyebiliriz. Alt kalemde tabii daha çok nokta var. Geri geldikçe bunlara da değineceğiz ama çok küçük bir veri vereyim. Yanlış bilgi sorunu tabii ki bizim T cetvelinde de teyitte de daha öncelikli olarak böyle hemen raporu da açınca şurasına bir bakalım dediğimiz yerlerden biri. Yani geçen seneye kıyasla 2 puan artarak %58'e yükseldiğini söyleyebiliriz buradaki sorun. Ve işte son bir haftada yanlış bilgiyle karşılaşma ile ilgili sorular soruluyor kullanıcılara. %54'te Covid'in başı çektiğini söyleyelim. %43 politika, %29 bir ünlü hakkındaki yanlış bilgi sorunu ve %20'de iklim değişikliği. İklim değişikliğinin de artık bir başlık olarak karşımıza geldiğini daha çok yüksek sesle gördüğümüzü de belirtebiliriz. Ama genel tablo böyle. Tabii çok fazla veri var. Hepsinde konuşmamız mümkün değil ama bir yerlerden başlayalım.
Rapor kapsamında bir anket çalışması gerçekleştirilmiş 46 ülkede, senin de dediğin gibi Emre. 92 binin üzerinde çevrimiçi haber tüketicisiyle anketler yapılıyor. Önceki Reuters raporlarından farklı olarak bu sene Hindistan, Endonezya, Tayland, Nijerya, Kolombiya ve Peru'da raporun kapsamına alınmış. Çalışmadan yapılabilecek çok fazla çıkarım var elbette ama bu çıkarımlar noktasında bir ön uyarıda bulunmakta da fayda var. Genelde anket çalışmaları işte farklı kanallarla gerçekleştirilebiliyor. İşte telefon anket uygulama, yüz yüze anket uygulama vesaire gibi. Reuters raporu, bu raporsa YouGov isimli araştırma şirketi aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilmiş. Bu ise internet kullanımının tüm nüfusa dengeli bir biçimde dağılmadığı yerlerde, belirli toplumsal grupların internete erişebildiği, bazılarının ise erişmekte güçlük çektiği ülkelerde bu tarz anketlerin biraz yanlı, yanıltıcı çıkarımlara insanları sürükleyebileceğinin bir habercisi. Bunu not etmekte fayda var diye düşünüyorum.
Demin Emre'nin de bahsettiği gibi aslında dijital haber raporlarını teyit olarak yakından takip ediyoruz. Teyitpedia kategorimizde de öne çıkan bulguları paylaşıyoruz. Özellikle de yanlış bilgiye ve habere duyulan güven gibi kısımlara daha çok odaklanarak. Bugün üzerine konuştuğumuz raporla ilgili de Esra Özgür'ün yazdığı Teyitpedia'mızı da aşağıya ekleriz link olarak. Salgının dijital haber tüketimine etkisini bir önceki raporda da ortaya çıkmıştı. Burada özellikle salgının ilk gününden beri gördüğümüz işte virüsün ortaya çıkışıyla ilgili iddialar, yayılımı, bulaş belirtileri, tedaviler üzerine pek çok yanlış ve yanıltıcı bilgiyi içine alıyoruz. Tabii sağlık alanında olması ve her birimizin hayatını doğrudan etkilemesi haber tüketimimizde ve hangi kaynaklarda haber tükettiğimizde değişimlerin önünü açmıştı. Geçen sene bir de önemli bulgulardan biri sadece haber tüketiminin değil, tüketimin sıklığının da artış gösterdiğiydi. Bu sene az bir farkla da olsa örneklem genelinde yanlış ve yanıltıcı bilgiye duyulan kaygı oranının geçen seneye göre biraz daha yüksek olduğu bilgisine yer verilmiş. Yani sosyal medya kullananlar kullanmayanlara göre koronavirüsle ilgili yanlış bilgiye daha çok maruz kaldığını söyleme eğilim gösteriyorlar ve Facebook'ta yanlış bilginin yayılımı konusunda başı çekiyor diğer platformlara kıyasla. Genel olarak bakacak olursak da doğru ve güvenilir bilginin değerinin biraz daha anlaşıldığı bir yıl diyebiliriz. Salgınla birlikte yaşadığımız bilgi kriziyle, infodemiyle de bağlantılı olarak tabii. Yani haber tüketicileri de daha çok daha güvenilir kaynaklara eğildiklerini belirtiyorlar. Türkiye özelinde bakacak olursak, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2021'de Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini yayınlamıştı. Her sene 180 ülke aslında, basında çok seslilik, bağımsız medya, gazeteciliğin güvenliği gibi pek çok konuda inceleniyor. Türkiye geçtiğimiz yıla göre bir sıra yükselmişti ve 153. olmuştu 180 ülke arasında. Ve raporda da genel sekreter aslında burada gazetecilik dezenformasyon virüsüne karşı en etkili aşı demişti. Dijital haber raporunda da bağımsız gazetecilik konusunda zor şartlar olduğunu vurgusu yapılıyor Türkiye özelinde. Ve haberlere güven konusunda da Türkiye'deki katılımcıların %41'i genel olarak haberlere güvendiğini belirtmiş. %47'si kendi tükettiğim haberlere güvenirim demiş. %40'ı arama motorlarından eriştiğim haberlere güvenirim. %36'sı da sosyal medyadan ulaştığım haberlere güvenirim demiş. Türkiye ile ilgili verileri Mertcan'a bırakacağım ama öncesinde Türkiye'deki haberin dijital erişimine dair J raporunda Emre Kızılkaya ve Orhan Şener'in bahsettiği ve eleştiriye yer vermek istiyorum. Yine bölümün linkini de aşağıya ekleriz. J raporu da bir podcast serisi. İlki tabii raporun da sınırlık olarak belirttiği örneklemle ilgili. Yani Mertcan'ın da demin bahsettiği internet üzerinden yapılan bir araştırma olduğu için ülkelerin tamamını temsil edebilmesi çok mümkün olmuyor. Çünkü her ülke bu kadar dijitalleşmiş değil. Dolayısıyla Türkiye'deki çevrimiçi haber tüketicisiyle yapılan ankette kentli nüfusun daha fazla olduğuna dikkat çekiyorlar. Bir diğeri de dijital erişime dair verilerin tartışmalı olması. Yani en çok kullanılan çevrimiçi kaynakların arasında sondakika.com, CNN Türk Sözcü gibi mecraların olmasını Emre Kızılkaya da bizim de daha önce TCTV'nin bir bölümünde konuştuğumuz Uluslararası Basın Enstitüsü'nün IPA'in yeni ana akım yükseliyor raporunda buradaki bulguları tam olarak örtüştüremiyor. Dolayısıyla buradaki bulguların da sorunlu olduğunu belirtiyor. Mertcan, sen genel olarak Türkiye'deki verilerden bahsetmek ister misin?
Tabii. Burada senin de dediğin gibi Kansu, Emre Kızılkaya ve Orhan Şener'in J raporundaki vurguları gerçekten çok değerli. Raporun Türkiye'ye ilişkin çıktılarını Nick Newman derlemiş. Newman temelde medya ekosisteminin hükümete yakın kuruluşlar tarafından domine edildiği bir ortamda haber tüketicilerinin farklı bakış açıları yakalama noktasında çevrimiçi haber portallarına, sosyal medyaya veya işte kapalı mesajlaşma uygulamalarına yöneldiğini ifade etmiş. Bağımsız medya kuruluşlarının ise Türkiye'de pandemi sürecinde hem finansal açıdan hem editoryal anlamda bir hayli zorlandığının da altı çizilmiş. Bu tartışmada teyit olarak bizi biraz daha fazla ilgilendiren konu elbette yanlış bilgi meselesi. Pandemi süresince ülkede yayılan yanlış bilginin boyutlarına atıfta bulunulurken tabii teyitten de söz edilmiş. Doğrulama alanındaki rekabetin bir parçası olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bu alana giriş yapma yönündeki adımlarından söz edilmiş. Biz de tabii ki bu süreci merakla takip ediyoruz diyebilirim sanırım. Raporun üzerine inşa edildiği anket kapsamında çevrim dışı ortamda kimler takip ediliyor diye sorulduğunda Fox TV, CNN Türk ve Sözcü'nün ilk üçte olduğu görülüyor. Ben biraz mesafeli yaklaşıyorum bu çıkarıma açıkçası. Çünkü çevrim içi gerçekleştirilen bir anketin örnekleminin çevrim dışı ortamda nedenli temsiliyet gücü olabilir. Bu bir tartışma konusu bence. Tabii çevrim içine yönelik de veriler var. Bu verilerde de Kızılkaya ve Şener'in sunduğu eleştirileri göz önünde bulundurmakta fayda var. Bence ek olarak başka bir analiz problemi de burada mevcut. En çok kullanılan 3 çevrim içi haber, haber alma kanalından söz ediliyor. Ve bunlar sırasıyla sondakika.com, CNN Türk ve Sözcü olarak belirtilmiş. Ben şahsen bu tarz raporları elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum ama neredeyse hiçbir araştırmada haberleri sondakika.com'dan takip ederim diyenini duymadım. Burada gerçekten bir gariplik hissediyorum. Aynı şeyi siz de hissediyor musunuz Emre, Kansu, bilemiyorum.
Burada Mertcan bir araya girmek istiyorum. Önemli bir şey söyledin. Şimdi online'da mesela şöyle bir listeye baktığımda sondakika.com, CNN Türk Online, Sözcü Online, NTV Online, MyNet falan diye aşağı doğru gidiyor. Yani bizim belki de orada o paternde sondakika.com'la karşılaşmamamız şaşırtıcı. Yani acaba algoritmalar mı belli yerlerde öne çıkarıyor diye bir yandan düşünüyorum ama diğer yandan işte Emre Kızılkaya'nın söylediği IPI raporuyla çelişkili bir tablo da çıkartıyor ortaya. Yani çünkü erişim ve burada bilgiler, yani ki Türkiye ile ilgili metodolojisini değiştirdiğini de belirtiyor. Aslında geçen yılki rapordan dolayı ciddi eleştiriler de almışlardı. Ancak bu sene de tatmin edici bir tablo ortaya çıkmamış olacak ki bu eleştirilerle karşılaşılıyor. Yani mutlaka bu siteleri kullanan kişiler var ve bu denek grubuyla ilgili belirlemesinde mi acaba bir şey var? Yani eğilim nerede, nasıl gidiyor onu çok iyi bilmiyorum ama ortadaki tablo yani bizim dışarıdan gözlemlediğimizden biraz daha farklı diyebilirim ben.
Evet, beni de şüpheye düşüren nokta o oldu açıkçası. Raporun bir diğer noktasında güven duyulan kaynaklara ilişkin bir soru yöneltilmiş katılımcılara. Burada da ilk üçte Fox, Cumhuriyet ve NTV görünüyor. Şimdi burada tabii ki güven duyma üzerine yapılan çıkarımların sağlıklı olabilmesi için genel olarak bu konsepti farklı açılardan ele alan sorular sormak lazım. Yani salt bir hangisine güven duyarsınız sorusu yeterli olmayabiliyor. Bu açıdan ben buralardaki sıralamalara da ufak bir şart koymak istiyorum açıkçası. Ancak bu noktada enteresan bir şeye de değinilmiş. Denmiş ki partizan olan kaynaklara daha az güven duyulduğu görülüyor raporda. Bu ifade, bu çok değerli bir gözlem aslında bu. Ama bu hipotezi destekleyebilmek için biraz daha incelikli bir çalışmaya ihtiyaç var bence. Sadece Reuters raporuna bakıp direkt olarak ben bu çıkarımı yapamazdım sanırım.
Evet, rapora sadece bakarak doğrudan bu tip çıkarımları yapmak çok mümkün değil. Diğer tarafta ben mesela Türkiye ile ilgili farklı verileri de incelediğimde mesela habere erişim konusunda YouTube önde görünüyor belli yerlerde, haber paylaşımı konusunda. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram şeklinde bir eğilim var. Medya güven konusunda %41'lik bir güvenden bahsediyoruz. Bu verilere de baktığımızda yani bu metodolojiden dolayı belli yerlerin tartışmalı mı? Bunu da çok fazla kestirmek mümkün değil. Çünkü yani farklı raporlarla yan yana koyarak bir tablo ortaya çıkardığımızda mesela işte bize gelen bildirimler hangi kaynaklardan geliyor, kişiler haberlere nereden ulaşıyor, bunları gözlemlediğimizde mesela ana akım medyada bu IPI'nin raporundaki mesela belli noktalar burada bir işareti geliyor gibi ama yine ana akımın öne geçtiği bir şey var, tablo var. Yani Türkiye kısmı bilmiyorum, daha tartışılmaya devam edecektir mutlaka. Belki seneye yeniden metot değişimde yaparlar, onu da bilmiyorum. Ama yani Türkiye'deki veriler nasıl bir sistemle toplandı ve ortadaki katılım ne vaziyette onu çok fazla kestirmek mümkün değil. Ama anlaşıldığı kadarıyla böyle burada biraz tartışılması gereken başlık var gibi. Yani mesela hangisine ne kadar güveniliyor, ne oluyor, ne bitiyor? Mesela partizanca yapılarla ilgili sen şeyi söyledin. İşte kaynaklara daha az güven duyulduğu ifade edilmiş. Yani don't trust, trust, yani güveniyorum, güvenmiyorum ya da hiçbiri gibi üçlü bir seçenekle bu sorular soruluyor. Yani yapı açısından çok tartışılacak şeyi var gibi hissediyorum.
Genel olarak anket, yani metodolojik anlamda anketlerin de böyle bir problemi var. Anketler genelde tutumları ölçüyor. Yani davranışlardan ziyade. Yani sen diyebilirsin ki ben YouTube'dan haberi takip ediyorum. Ama esasında senin telefonunda işte ekran süresi takip uygulaması vardır. Ve sen günün 6-7 saatini Facebook'ta harcıyorsan ve sadece yarım saat YouTube'da harcamışsan bu bir göstergedir. Yani davranışsal olarak burada bir farklılık vardır. O anketteki sonuçları belki davranışları ölçecek başka bir metodolojiyle birleştirmek lazımdı. Belki bu yapılabilir. Yani biz de yapabiliriz. Bizim gibi medya araştırmaları yapan kuruluşlar da yapabilir. Bu farklılaşmaya aslında dikkat etmek gerekiyor metodolojik anlamda.
Sosyal medya platformları demişken ben buradan ilginç başka bir bölüme atlamak istiyorum. Haber tüketicileri haberlere nasıl ve neden sosyal medya üzerinden erişiyorlar üzerine bir bölüm. Simge Andın'ın yazdığı. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat ve TikTok incelenmiş. İnternet kullanıcılarına son haftada, geçtiğimiz haftada en çok kullandıkları sosyal medya platformları soruluyor ve Facebook, YouTube başı çekiyor bu 6 platform arasından. Haber içinde yine aynı şekilde. Burada ilginç olan kullanıcıların sosyal medyaya birincil olarak haber tüketmek için girip girmedikleri. Yani Facebook'a özellikle haber tüketme isteğiyle girilen bir platform olmadığını görüyoruz. Ya da Facebook'a girdiklerinde ve burada zaman geçirirken haberlerle karşılaştıklarını görüyoruz. Tam tersi bir davranış ise yine bu bölüme göre Twitter'da belirgin. Yani habere erişmek için birincil bir kaynak olarak görülüyor ve Twitter burada seçilen seçenekler arasında. YouTube, TikTok, Snapchat'te daha çok eğlence amaçlı görülüyor. Siz bir kullanıcı gözüyle farklı sosyal medya platformlarında haberleri takip edebilme deneyimini nasıl görüyorsunuz? Sevdiğiniz özellikler ya da işte en kullanışlı olanlar, belki böyle kapanışa geçmeden önce öneriler, tavsiyeler de varsa duyabiliriz sizden Mertcan Emre.
Çok değil, birkaç bölüm önce aslında dijital minimalizmi konuşmuştuk. Ben o yüzden sosyal medya platformlarından haber takip etme noktasında net bir öneri sunamayacağım. Ama şöyle bir durum var. Bu platformlardaki içerikler bir nevi tavsiye algoritmalarından geçerek önümüze düşüyor. Yani tavsiye algoritmaları ise büyük oranda sizi ekranda en uzun süre tutmaya odaklı bir biçimde çalışıyor. Şimdi beğenmediğiniz bir içerik karşınıza çıkarsa o içeriğin olduğu platformda pek durmazsınız. Yani mantık oldukça basit aslında. Sürekli olarak beğenme potansiyelinizin yüksek olduğu içerikleri, işte bunlara haberler de dahil görmek, sizi platformda tutuyor ama bu sırada sizi yankı odalarına da hapsediyor. Bir süre sonra ötekiyi göremez hale geliyorsunuz. Haberi tarafgir olmayan, şeffaf bir biçimde çalışan, okuyucusuna hesap verebilir bir biçimde faaliyet gösteren, sağlam yayın ilkelerine sahip kaynaklardan takip etmek bence en iyisi.
Yani burada Kansu'nun sorusunu şöyle bir düşündüğümde, farklı sosyal medya platformlarında ben mesela listeler oluşturarak belli şeyleri takip etmeye çalışıyorum. Ama mesela YouTube'da bu dönem haber takip ettiğim içerikler bir sosyal medya yapısı diyeyim daha doğrusu bir platform olarak karşıma çıkıyor. Çünkü bazı mesela programlardan kesitleri veya bir konu üzerine söyleşileri hızlıca dinleyebilmek adına artı puan sağlıyor. Bunu açıkça söyleyebilirim. Bunun yanı sıra küratörlerden faydalanmaya çalışıyorum. Mesela Nazlı kullanıyorum ama o artık devre dışı kaldı. Bundle gibi uygulamalar belli şeyleri derleyip toplamak için iyi olabiliyor ve biraz o yankı fanuslarının dışına çıkmaya da olanak sağlıyor. Bunu belirtebilirim. Yine dikkat edilmesi gereken şeylerden biri cep telefonlarının da kendi altyapısında bir haber takip imkanı söz konusu. Apple telefonlar mesela kendi haber kürasyon uygulamalarını sunuyor. Bunun yanı sıra Google, Android telefonlarda da belli haberlere ulaşmak mümkün. Ben mesela Android kullanıcısıyım ve haberler sürekli önüme son dakika olarak gelebiliyor. Ve bu son dakika hiç okumadığım, hiç daha önce girmediğim sitelere de benim girmemi sağlayabiliyor. Ve zaten tamamen beğenilerinize göre bir izleyip algoritmaların önerdiği türler demeyeyim de konu başlıkları üzerinden gidiyor burada süreç. Yani burada kürasyona dikkat etmek, onları takip etmek bence artı noktalardan biri. Bunun yanı sıra iyi listeler oluşturmak sosyal medyada, Twitter'da iyi bir sonuç getirebilir. Farklı olanı görmeye çalışmak belki burada önemli. Şimdi mesela bakıyorsunuz aslında habere güven oranının hala düşük. Yani bunun sebeplerini biz TCTV'nin de çok konuştuk. Yani farklı konularda, işte Avustralya yangınlarında da bunu konuştuk. Covid'in başında da konuştuk. Yani ki kendimizin yaptığımız araştırmalarda da hangi kaynaklar daha öne çıktı, neler daha konuşuldu bunları da gördük bir anda. Mesela ilk döneminde hatırlarsınız ki hala zaman zaman bunu belli televizyon kanallarında görebiliyoruz. Yani Covid söz konusu olduğunda birden hiç bu konuyla ilgisi olmayan, virolog olmayan, işte bu alanda çalışmayan çok değişik bir branştan bir doktor gelip birden başka bir argüman koyabiliyor ortaya ve bu zaman zaman işte aşı konusunda kararsız olanları, salgın konusunda kafasında soru işaretleri olanları başka yönlere de itebiliyor. Ve sonrasında bu kişiler kendi fanuslarında bir yankı bulduğunda dönüp diğer haberlere karşı da bir güvensizlik geliştiriyor. Bu sadece küçük bir örnek. Yani bu beni şaşırtıyor ve bu konuda aslında yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Ve biraz üzerine gerçekten düşünmek gerekiyor. Yani benim aktaracaklarım bu konuda bu kadar. Sadece bir şey daha vurgulayayım. Mesela şeyi gördüğünüzde Reuters raporunu incelediğinizde mesela Amerika başlığına bakınca Amerika'da bir sekme var. Diyor ki %21 grup online haberler için ödeme yapıyor. Veya %37'si katılımcıların podcast dinlemiş. Şimdi Türkiye'ye bakınca bu veriyi göremiyorsunuz. Yani burada da Türkiye'de belki tartışılması gereken ve açılması gereken kapılar var. Kapıların da biraz kurcalanması gerektiğini düşünüyorum. Yani haber merkezlerinin kendi gelir modellerini oturtma çabalarının arasında henüz bu raporlara geçmemiş olması ve Türkiye'de bu emekleme aşamasının hızlı aşılması gereken bir süreçteyiz. Ve özellikle işte bahsettiğimiz belli kutuplaşma noktaları, belli sermaye yapıları nedeniyle burada üzerinde çalışılması gereken şeyler de var. Örneğin bunun yanı sıra podcast konusunda da bir veriye Türkiye'den erişemiyoruz. Tabii ki bu her ülkede yok elbette. Ama yani belli yerlerde bu toplanabiliyor. İşte bakıyorsunuz İsveç'te de var. İsveç'te %30'u katılımcıların habere ödeme yapıyor. %37'si podcast dinlemiş. Ne bileyim bu oran İspanya'da da var bir şekilde. Ama Türkiye'de yok. Yani bunların da belki değerlerini toplanacağı daha güçlü bir veri setiyle ileride karşılaşırız diye düşünüyorum.
Ben bu haberlere güven duyma, haberleri takip etme noktasında aslında bu sezonun ilk bölümüydü. Tandans'la yaptığımız bir çalışma olmuştu. Geçen sene sanırım bu aylarda, Temmuz ayında pandemiye ilişkin onu önermek isterim dinleyicilerimize. Bir göz atmalarını isterim. Tabii ki bir sene pandemiyle bir sene geçti onun o raporun üzerinden. Değişen şeyler oldu ama bazı şeyler de pek değişmemiş görünen o ki. Yani sosyal medyadan hala bir tereddüt duyuyoruz yanlış bilgi noktasında. Reuters raporu da bunu gösteriyor. Benim açıkçası biraz hem kendi ekibimize de bir çağrım olabilir belki. Böyle belki de yeniden benzer araştırmalara girmek gerekiyor. Pandemi yavaş yavaş normalleşiyor gibiyiz. Bakalım umarım pandemi de sona erecek önümüzdeki aylarda. Belki pandemi sonrasında bu sürece bakıp nasıl bilgiler ne kanallardan yayılmış, anket dışında farklı metodolojilerle birleştirerek bunları araştırmak gerekiyor bence. Bakalım umarım biz yapabiliriz. Biz olmazsa da başka medya kuruluşları umarım yapar.
Evet bakalım orada nelerle karşılaşacağız. İkinize de katkınız için ben çok teşekkür ediyorum.
Teşekkürler.
Evet TCTV'nin bugün de sonuna geldik. Info@teytalk üzerinden bize ulaşabilir, soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Aynı zamanda podcast'imizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Apple ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Yeni bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? Cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.